Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Ben de tekrar sizleri selamlıyorum. Yüce Rabbimizin adıyla. Evet, bugün Keder Cuması diyoruz. Ben şahsen 70 doğumluyum. Yani yaş 40'ı birazcık aşmış. Kim 70'ten sonra doğdu burada? Hemen hemen yarısı. Öbürkileri sormama gerek yok. Özellikle belki benim yaşımda ya da benden daha belki yaşlı olan kardeşlere, misafirlere burada yönelik kısacık yönelmek istiyorum. Öyle bir yaşa geldik ki artık bizim annelerimiz, babalarımız, teyzelerimiz bir şekilde yani ömürlerinin bir şekilde artık Rab ne kadar verirse sonlarına doğru erişmekteler. İş yerinde örneğin benim team menajerin annesi vefat etti birkaç hafta öncesi. Ondan biraz sonra bir bayan, başka arkadaşım daha var. O benden ama aslında oldukça daha yaşlı. Annesi de 88 yaşına kadar ömür vermiş Rab ona. O da vefat etti. Yani bu ölümle ya da ölüm konusuyla ister istemez ya kendi yaşamımızda olsun ya da çevremizdeki insanlarda, dostlarda karşılaşıyoruz. Ben bugüne kadar açıkçası şahsen yakın çevremde öyle bir kaybımız daha henüz olmadı. Allah'a şükürler olsun ama eninde sonunda bizim de tabii annemiz, babamız ya da başka sevdiklerimiz alınacak. Ama önemli olan biz öbür dünyaya nasıl gideceğiz? Hangi güvenceyle? Tanrı'yla barış içerisinde mi? Yoksa halen daha günahlarımızın içinde yaşayaraktan, af bulmadan, bağışlanmadan mı Rabbin huzuruna çıkacağız? Yani ölüm konusuyla ilgilenmek kolay konu değil ama herkese önerdiğimiz çok önemli bir, ciddi bir konu. Çünkü her birimiz bir gün bununla baş başa kalacağız ve ilgilenmemiz gerekecek. Yani ertelemekte bir fayda yok. İster genç olalım, ister yaşlı olalım. Hepimiz zaten bir ölüm kuyruğunda yürüyoruz sırasında. Yolda ne güzel otobanda, ştavda böyle zincirleme peş peşe gidiyorduk. Artık hangimiz önce otobandan çıkacak diye yarışır gibi bir şekilde orada arabayla gidiyorduk ama hayatta da aynı şekilde ölüme doğru hepimiz yavaş yavaş ilerliyoruz. Ölüm erkek veya kadın ayırmıyor, genç ve yaşlıyı da ayırmıyor. Örneğin ben 70'ten sonra doğanlardan önce ölebilirim. İnsan öyle bekleyebilir ya da sonra da ölebilirim. Onda bir garanti yok, bir güvence yok. Onun için her birimiz hazırlıklı olmamız lazım. Bugünkü konum da birazcık böyle kederli konularla başlayacak. Açıkçası bu günler için hazırlanırken, düşünürken normalinde Gensheim son günlere bırakmamaya çalışıyoruz. Özellikle Fikret kardeş ve ben buranın genç vaizleri olaraktan daha halen öğrenen, yani tahsil gören kardeşler olaraktan yani son ana bırakmamaya çalışıyoruz. Fikret kardeş ve ben gündüz normal iş hayatında da çalıştığımız için, aile hayatımız olduğu için aynı şekilde. Tabii ona göre zaman ayarlamak lazım. Her birimiz zamanını yönetmesi gerektiği gibi. Bu sefer ne hikmetse ben şahsen normalinde böyle haftalar öncesi ya da aylar öncesi bile, yani buradan Osten'den ayrıldığımızda diyelim ki Weihnacht için hemen yeni konu aklıma geliyor, bir dahaki sefere bunu paylaşabilirim diye. Ama bu sefer olmadı öyle nedense. İş yerinde de çok yoğun iş olduğu için kafam biraz karman karışıktı. Sonunda bizim Sindelfingen'deki kilise topluluğunda birkaç hafta öncesi hazırladığım konuyu artık kullanayım dedim. Ama onun üzerinden tekrar geçtim ve çarşamba akşamdı yanılmıyorsam bilgisayarımda e-maillere baktığımda tam benim konuma uyan bir haber geldi bana e-mail vasıtasıyla. Ve o haberde işte şöyle bir yazı vardı. Pazartesi akşam yani 18 Nisan'da ARD kanalında Beckman gece talk show'unda, yani Beckman adında bir tane gece talk show var. Bilmiyorum, belki seyretmişsinizdir. Çok çarpıcı ve üzücü bir olay yaşayan bir çift misafirdi. Belki siz de haberlerde izlediniz. Recep abiyle dün akşam kısacık görüştüğümde o bile kısacık tanık olmuş o şova. Rastgele diyelim artık. Birazcık onun üzerinde konuştuk, hakkında konuştuk. Evet, neydi bu konu? Oradaki misafirler kimlerdi? Dediğim gibi belki siz de haberlerde izlediniz. Almanya'da, Almanya'nın Gefrat kentinde 3 Eylül tarihinden beri kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Mirko'nun cesedi 28 Ocak'ta, yani yaklaşık 5 ay sonrası bulunduğunu haberlerde belki izlemişsinizdir. Cinayeti işleyen adam, kişi 45 yaşında, iki çocuk babasıymış ve iş yerinde Telekom'da çalışıyormuş. Büyük strese uğradığından ötürü bunu yaptığını belirtmiş. Çok üzücü. Ama fazla detaylarına girmek istemiyorum. Anne, baba, kardeşleri ne durumda olduğunu artık kendiniz de tahmin edebilirsiniz. Özellikle biz Türkiye'li olduğumuz için belki daha da fazla duygusal tepki gösteriyoruz böyle olaylarda. Ben şahsen bu tür haberleri yakından izlemeyi sevmiyorum. Çünkü çok etkileniyorum açıkçası. Ve şükrediyorum ki bir şekilde iyi ki televizyonumuz da yok evde. Böyle haberleri sürekli karşılaşmıyorum ve peşinden de koşmuyorum. Geçen hafta ben Türkiye'deydim. Anne babayı ziyaret ettik. İşte onlar da artık yaşlandılar diye, onları bu sene görmüş olayım diye. Orada ister istemez annemler müstakil bir evde oturuyorlar. Komşu yok, bir şey yok. Ancak kedi, köpek, tavuk ve zeytinlik bahçesi. Çevrede yani hiç eğlenecek bir yer yok aslında. Sadece televizyon var. Ne yaptık? Zamanın bir kısmını tabii televizyon karşısında geçirdik, haberleri izledik ve orada bir şey dikkatimi çekti. Yani Türk programlarında, kanallarında, televizyonda sadece böyle şok edici ve çarpıcı haberler yayınlanan programlar oldukça zengin. Yani şurada şu olmuş, bir yerde çocuk kaçırılmış, öbür yerde birisi cinnet geçirmiş. Hep ürkütücü haberler yani bir şekilde. Annem de bunları tabii izliyor. Sonra telefonda konuştuğumuzda aman çocuklarına dikkat et, onları gözünden kaçırma, onları yalnız bırakma. Habire habire bu şekilde bizleri o da ürkütüyor aslında. Onun için ben seviniyorum bu kadar bu haberleri yakından izleyemediğim için. Ve işte bu kaydedilen çocuk, Mirko adındaki olan çocuk, 10 yaşındaki çocuk. Olayı da internet vasıtasıyla o Jesus.de web sitesinden aldığım haber aracılığıyla dikkatimi çekti. Baktım ne var ne yok diye, o ARD programında neler yayınlamışlar diye biraz izledim. Ve baktım ki benim konuma uyuyor bir şekilde. Onun için daha yakından izlemeye karar vermiştim. Evet, dediğim gibi bu yitik yavrunun annesi ve babası Beckman o talk show'una konuktular. Ayrıca sadece bu çift değil, Evangelische Kirche'den yani Protestan Kilisesi'nin başvekili Nikolaus Schneider de katılmıştı. Bu beyefendi de aynı şekilde 2005 yılında genç kızını, yani 22-23 yaşlarında lözeminden, yani kan kanserinden kaybettiğini anlatmıştı. Yani her birisi de çocuklarını kaybeden kişilerdi. Ve Beckman misafirlere, özellikle bu Mirko'nun annesine babasına şöyle bir soruyla yaklaştı. Ümitsizliğe düşmemeyi nasıl başardınız? Yani nereden güç aldınız, nasıl buna katlanabildiniz diye soru sormuştu onlara. Ve cevapları şöyleydi. Gücümüzü imanımızdan aldık. Yani bu kişiler gerçekten yeniden doğuşlu, imanlı kardeşlerdi tanıttıklarına göre. Bir işte Evangelische Freikirche katıldıklarını anlattılar orada açık bir dille. Ve gücümüzü imanımızdan aldık diye orada tanıklık verdiler. Çok net bir şekilde ne yaptıklarını da ayrıntılı bir şekilde güzel ifade ettiler orada. Yoğun duayla, Rabbi yüceltmekle ve kutsal kitap okumakla ayakta kalabildik diye ve umudumuzu kazanabildik diye orada tanıklıkta bulunmuşlardı. Yani her akşam dua için bir araya gelmişler bu kardeşler, bu aile. Onun dışında da mutlaka kiliseden de kardeşler onları teşvik etmiştir. Ve özellikle polis memurları kutsadık diyorlar. Yaklaşık 1000 polisten fazla çocuğu aramakla meşgul olmuş. Ve sadece polisleri değil, kendilerini, ailelerini, aile olaraktan tabii değil, aynı zamanda suçluyu, yani o suçu işleyen kişiyi de kutsadık diye tanıklık verdiler. Rab ona ne yaptığını anlamasını göstermesi için ve çocuğun nerede olduğunu bize göstersin diye çok yakardılar. Ve bu dua da aslında sonunda işitildi. Bu kişi hem polis tarafından zaten yakalanmak üzereyken herhalde kendisini teslim etti ve suçunu itiraf ettiğini de haberlerden okuyabiliyoruz. Evet, iş yerinde de ben başka üzücü bir daha haber aldım. Bir Alman iş arkadaşımdan, o da kendisi imanlı bir kardeş. Hatta Uzbekistan'da ve Taçikistan'da misyoner olaraktan da hizmet etmişti. O da bana bir tane e-mail gönderdi çarşamba günü. Geçen sene onlara Amerikan bir tane misyoner aile katılmış bu hizmet için, bu hizmet alanı için. Bu ailenin 5 tane çocuğu varmış. En küçükleri maalesef evden dışarı çıkıp işte gözlerinden kaçırmışlar bir şekilde. Orada evin önünde suyla dolu bir hendek varmış. Onun içinde çocuk, yavru boğulup gitmiş maalesef. İş arkadaşım da çok üzgündü tabii. Ve ben onu bir şekilde işte baş sağlamaya sağlığı diledim ve onun için, daha doğrusu daha fazla o aile için dua edeceğimi ancak belirtebildim destek olaraktan. Ve birazcık da onların tam manasıyla olmasa bile ne yaşadıklarını hissedebildim, anlayabildim. Çünkü bizim de bugün tam bir hafta oluyor. Cuma günü kızımız kolunu kırdı. Kırmış bisikletle. Orada da biz birazcık tabii heyecan yaşadık ama çocuğunu tam kaybetmek ne demek? Sadece kolu kırılmış. Belki özürlü kalsa bile yani kıyaslanılmaz bir büyük bir fark var arada. Yine de insan anne baba olaraktan tabii üzülüyor. Ama yine de birazcık o üzüntülü haberleri daha yakından hissedebilmiş oldum vesilesiyle. Annem bile şahsen, o da iki tane küçük çocukken kaybetti. Ve bunlar işte bu dünya yüzünde maalesef başımıza gelen ya da yaşadığımız üzücü olaylar. Ama bu kardeşlerim, belki yani abilerim yaşasaydı ben belki şimdi olmazdım. Onu ancak Rab bilir. Yani her şeyde bir anlam var sonunda. Rab hiçbir şeyi tesadüfe bırakmıyor. Burada aramızda belki buna benzer yaşamış kişi varsa ve eminim ki siz de bu tür şeylerle karşı karşıya geldiniz. Umarım sizin yaralarınızı açmamışımdır. Rab bizi böyle zor yaşantılardan uzak tutsun. Ama aynı zamanda da Tanrı sözü bu konularda hiçbir vaat vermiyor. Yani başınızdan hiç üzücü bir şey geçmeyecek, bir sıkıntı yaşamayacaksınız diye öyle bir vaatte bulunmuyor Tanrı'nın sözü. Rab dolayısıyla bazı sıkıntılara izin veriyor bizim yaşamamıza. Böyle şeylerle karşılaştığımızda ya da özellikle bu Mirko'nun annesini babasını düşünürsek belki şöyle sorular sorabiliriz. Böylesine acı durumlar karşısında ne yapabiliriz? Umudumuzu nasıl yitirmeyiz? Bu çarpık dünyada nasıl ayakta kalabiliriz diye sorabiliriz. Bu sorunun cevabını bence Mirko'nun annesi ve babası güzel bulmuşlar. Daha doğrusu yanıtlamışlar. Az önce dediğim gibi kutsal kitabı okumakla, Rabbi yüceltmekle, dua etmekle kendilerine çare bulduklarını güzel, net bir dille açıklamışlardı. Ve gerçekten de ben o televizyon programını izlediğimde ilk defa onları görmüş oldum. Çok sağlam ve güçlü bir şekilde tutum sergilemişlerdi. Bu kötü haberin sonucunu alalı daha 3 ay dolmadığı halde o kadar gerginsiz ve kinsiz olmaları normal insan için anlaması oldukça güç olan bir durum mutlaka. Ve daha çocuk bulunmadan öncesi yani belirsiz dönemde komşuları ve dostları onlara teselli etmeye çabası gösterirken tam tersine kendileri daha fazla bu kişilere teselli etmişler. Ondan güç almışlar. Onlardan güç almışlar. Ve Mirko'nun kardeşleri de bile yeri geldiğinde neşe içinde olabiliyorlarmış. Örneğin okulda falan bazen tabii eğlendiklerinde ya da komik bir duruma girdiklerinde kardeşlerin birisi eve geldiğinde annesine sormuş, ben acaba gülsem olur mu yoksa gülmek yasak mı bana diye soru sormuş annesine kızcağız. O da demiş tabii o anda kendini öyle mutlu hissediyorsan elbette gülebilirsin, bunda bir sakınca yok diye çocuğunu o da teşvik etmiş, yüreklendirmiş. Güzel bir şey aslında böyle hareket gösterebilirsek, tepki gösterebilirsek. Çözüm demek ki görüyoruz ki duada sıkıntılara, bu tür sıkıntılara girdiğimizde. Şimdi ben bugün belki çok üzücü örnekler verdim ama her birimizin değişik değişik dertlerimiz var, sıkıntılarımız var. İlla bu kadar çetin olması gerek değil. Ama her zaman Rabbin sözüne bakaraktan, onu yücelterekten ve özellikle dua ederekten ayakta kalmayı becerebiliriz. Bunu demek belki çok kolay olabilir ama birçoklarımız için herhalde ben de dahil o kadar kolay gelmez. Ben bile şahsen örneğin eşimle tartıştığımda ya da kavga ettiğimde bazen oluyor gayet normal hepimiz dört dörtlük değiliz ya da öfkelendiğimizde çocuklara da karşı olabilir bir şey dargın olduğumuzda mantık açısından düşündüğünde aslında dua etmem gerektiğini biliyorum ama insanın içindeki o gurur bir şekilde ya da dik kafalık buna hayır diyor ya da eski tabiatımız hayır diyor ama yeni tabiat Rabbe yönel dua et diyor. Yani bir süre sonra gerçekten de duaya eğildiğimde kendim de bunu çok kezerim. Hemen bir yumuşama, bir gevşeme gerçekleşiyor. Bana karşı suç işleyen birisi olduysa onu affedebiliyorum ya da ben suç işlediysem mutlaka zaten iki taraflı suçluluk oluyor genelde böyle tartışmalarda, küçük kavgalarda. O zaman af dilemek de çok daha kolay oluyor. Özellikle o münakaşa ettiğimiz kişi de imanlı birisi ise hadi gel birlikte dua edelim demek çok daha da güzel oluyor. O zaman çok daha çabuk bir barışma söz konusu oluyor. Bugünkü başlık ayetimiz Yakup mektubundan olsun. Fazla kutsal kitaptan zaten ben pek fazla size paylaşmayacağım. Yakup 5:16. Aslında bu ayetin iki kısmı var. Ama ikisi de duaya değiniyor. İki kısmı da. Onun dışında birçok ayetler var. Ben sizi onlarla fazla bugün yormak istemiyorum. Yakup 5:16. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin diye Yakup bize öneri ya da buyruk getiriyor. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Bu sözlerle devam ediyor. Şunu bilmemiz de gerekiyor. Dua bizim iman hayatımızın sadece bir ek parçası değildir. Aynı arabada tekerleğimiz olur ya, o şekilde kullanmayalım. Yani sadece acil duruma düştüğümüzde, otobanda ne bileyim ben motor bozulduğunda ya da tekerlek patladığında onu kullanmayalım. Tam tersine ruhsal hayatımızın merkez noktası olması gerek. Arabanın motoru gibi düşünün. Yani arabanın motoru olmazsa ya da o ana dört tekerleği olmazsa araba yerinden hareket edemez. Biz de yaşam arabamızda aynı şekilde duayı uygulamamız lazım. Eski antlaşmanın dua adamları da birçok tanınan isimler var. İbrahim'den başlayaraktan Yakup, Musa, Yeşu, Hanna, Samuel, Davut, İlyas, İshaya, Yeremya, Habakuk, Daniel ve Nehemiye'ye kadar devam ediyor. Bu kişiler hepsi dua konusuna gelince örnek Tanrı adamlarıydı. Hepsi dua aracılığıyla, yoğun dua aracılığıyla birçok şeylere ulaşabildiler. Yeni antlaşmada da aynı şekilde İsa Mesih baş örnek olaraktan ve onun elçileri de sürekli dua ederdi. Pavlos da aynı şekilde ve biliyorsunuz elçilerin işlerinde ilk kilise topluluğu da sürekli duada zaman geçiriyordu. Zaten kilise tarihine de sonra bakarsak tüm Tanrı adamları, yani bilinen meşhur Tanrı adamları hepsi duacı kişilerdi, dua eden kişilerdi. Örneğin Martin Luther hakkında, yani Protestanlığı başlatmış olan iman öncüsü, o her gün, yani günün en verimli sayılan zamanında 3 saat aşağı yukarı dua ile geçirdiğini deniliyor. 3 saat düşünelim. Biz hepimizin 24 saati var ve bu Martin Luther'ın da oldukça dolu dolu işleri vardı mutlaka. Rab için yaptığı hizmetler. Ama o en değerli zamanı, en verimli zamanı hep duayla geçirdiğini birkaç kez ben de okumuş oldum. Ve Rabbimiz, o da dikkatinizi çekmesi lazım, öğrencilerine hiçbir zaman vaaz etmeyi özellikle öğretmedi ama dua etmeyi tekrar ve tekrar gösterdi öğrencilerine. Örneğin İsa Mesih şöyle dedi, bunu da kutsal kitapta açabiliriz. Matta 6, 5'ten 8'e kadar. Matta 6, ayet 5'ten 8'e kadar. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama sözcüğü çok önemli kutsal kitapta. Buna hep dikkat edin. Özellikle ama yazan ayetlere. Siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Demek ki dua için bile ödül var burada anladığım kadarıyla. Aslında Rab her işittiğimiz duayı, her ettiğimiz duayı işitmesi bile bir ödüldür bizim için. Yeterli bir ödüldür. Hayır dese bile o da olumlu bir yanıttır. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Şöyle devam ediyor. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. İşte bu iç odaya çekilip kapıyı örtüp gizlide, yani kendi başınıza Baba Tanrı'yla zaman geçirmeniz, dua etmek, aynı zamanda Rabbin sözünü okumak Biz buna Almanca'da sessiz zaman yani stille Zeit olaraktan betimliyoruz, söylüyoruz. Bunu günlük hayatınızda umarım yer aldığını umut ederim. Bu bizim için ruhsal hayatımız, yaşamımız için çok önemli. Tanrı'nın sözünü okuduğumuzda söz aracılığıyla özellikle Rab bize konuşuyor. Yani en kolay yolu budur. Rabbin bize konuşmasının başka türlü de tabii konuşabiliyor. Rabbimiz bize kardeşler aracılığıyla ya da yaşadığımız olaylar aracılığıyla olabilir. Ama en direkt ve kolay yolu Rabbin sözünü okuyaraktan ve biz de ona düşündüklerimizi, övgümüzü, istediklerimizi, dileklerimizi dua ederekten aktarabiliyoruz. Yani diyalog böyle kuruluyor normalinde. Bu sessiz zamanı yaptığımızda ya da kilisede de aynı şekilde birlikte bizim Sindelfingen'deki toplantımızda da genelde program akışında hep bir tanıklık zamanımız oluyor. Rab bizim için son haftada örneğin ne yaptı diye tanıklıkta bulunabiliyoruz. Öyle ki onu yüceltebilelim birlikte, onu övebilelim. Ve biz de Rab ile baş başa kaldığımızda nasıl dua zamanımızı, o sessiz zamanımızı geçirirsek acaba iyi olur diye ona birlikte bakalım. Ben bunu dört aşamalı dua ismiyle tarif etmek istiyorum. Dört aşamalı dediğim gibi. Birinci aşama Rabbi yüceltmekle başlaması gerek. İkincisi Rabbin huzuruna çıktığımızda tövbe etmek, yani pak bir yürekle ona yaklaşabilmek. Sonra Rabbe hamd etmekle üçüncü aşama olaraktan da ve sonuncusu da dileklerimize Rabbe getirmek. Sonuncusunu genelde çok kolay beceriyoruz. Rab bana şunu ver, şunu yap, şöyle olsun, dediğim olsun. Bunda zorlanmıyoruz genelde pek, değil mi? O gayet tabii. Bu bize hiç zor gelmiyor bunu uygulamak. Ama Rabbi yüceltmeye gelince ya da Rabbe hamd etmeye gelince bu noktalarda biraz zorlanıyoruz. Ben şimdi bir de size soru sormak istiyorum. Rabbi yüceltmek var, Rabbe hamd etmek var. Arasındaki fark ne acaba? Bilen var mı? Rabbi yüceltmek ne demek? Rabbe hamd etmek ne demek? Almanca'da diyoruz Gott loben und preisen und das andere ist danken. Ya hamd etmek tamam o da
ama açtın işi.
İkisi de güzel, evet. Mutlaka. Çünkü ikisi de...
Hamd etmek, insanın kendi yaşamında böyle güzel şeyler gördüğü zaman veya usta çevresindeki gördüğü hamd etmek. Rabbi yüceltmek de Rabbin sözlerini yerine getirmek, Rabbin sözlerini başka birileriyle görüşmek. Ben öyle değilim.
Evet, yanlış değil. Rabbi yüceltmek nasıl cevaplandırabiliriz? Ya da şöyle bir soruyla sorarsam o zaman belki daha kolay olacak cevabını, yanıtını bulmak. Rabbi nasıl yüceltebiliriz? Onun görkemli niteliklerini hatırlarsak, düşünürsek ya da şöyle size açıklamaya çalışayım. Varsayalım ki size herhangi bir kişi, özellikle Rabbimizi yakından şahsen tanımayan birisi, kutsal kitabı okumayan birisi şöyle bir soru sorsa ki senin tanrın nasıl bir tanrı? Nasıl cevap verirsin o zaman? Ne dersin? Nasıl sorusuna nasıl bir cevap verebilirsin? Bizim Rabbimiz nasıl bir Rab? Diri. Evet. Bizi seven, evet. Sevecen. Tek iyi olan, evet. Koruyan. İnayetli, sonsuz bir Tanrımız var. hikmetli bir Tanrımız var. Kudretli, yaratıcı ve oldukça sadık ve bol sabırlı. İyi ki bizden sabırlı, tahammüllü. Yoksa hepimiz helak olurduk şimdiye kadar. Bizim gibi olsaydı Rabbimiz. Yumuşak huylu, biliyorsunuz İsa Mesih Matta bölümünde bizi davet ediyor. Gelin benim boyunduruğumu giyinin diyor. Çünkü ben yumuşak huyluyum diyor. Ve Rabbimiz her şeyi gördüğü ve bildiği için yüceltebiliriz. Yardımsever olduğu için ve evrensel egemen olduğu için. Bunlar küçük bir liste sadece. Siz belki üzerinde düşünürseniz daha da fazla nitelikler aklınıza gelebilir. İkinci aşama, otomatikmen bu Rabbin görkemli niteliklerini göz önüne getirdiğimizde kendimiz ne kadar garip olduğumuzu aslında fark ediyoruz, anlamına varıyoruz. Yani Rabbi gerçekten yaraşır bir şekilde översek kendimiz ne kadar murdar ve garip olduğumuzu görüyoruz ister istemez. Dolayısıyla onun karşısında paklanma ihtiyacını hissediyoruz. Ve tövbe etmemiz lazım. Hepimiz günlük hayatımızda bilinçli veyahut da bilinçsiz günah işliyoruz. Ve bunu tekrar ve tekrar itiraf etmemiz lazım. Suçumuzdan arınmamız lazım. Ve size bir kişi de tanıtmak istiyorum eski antlaşmadan. O da çok olağanüstü bir şekilde tövbe etti. İkinci Tarihler kitabında bunu izleyebiliyoruz. İkinci Tarihler 33. bölüm. Orada Kral Manaşe hakkında yazılmış. Ve Manaşe'nin yaşamını biliyorsanız, hatta Rabbin sözü kendisi tanıklık ediyor buna. En kötü, en berbat krallardan bir tanesiydi. Yani ondan daha beter suç işleyen hemen hemen yoktu kutsal kitapta. Dolayısıyla ikinci krallar tarihler kitabında 33. bölümde 11. ayetten sonra izleyebilirsiniz. Rab cezalandırıyor Manaşe'yi. Bunun üzerine Rab Asur kralının ordu komutanlarını onların üzerine gönderdi diyor. Manaşe'yi tutsak alıp burnuna çengel taktılar. Tunç zincirlerle bağlayıp Babil'e götürdüler. Yani bayağı aşağılanmış oluyor Manaşe burada. Sonra onun tepkisine bakın ne yapıyor. Ne var ki diyor. Manaşe sıkıntısında Tanrısı Rabbe yakardı. Ve atalarının Tanrısı önünde son derece şikayet etti diyor. Bana bunu neden yaptın diyor Tanrım diyor. Öyle mi diyor? Hayır demiyor değil mi? Son derece alçak gönüllü davrandı diyor. Yani tövbe ediyor orada. Manaşe suçunu anlıyor. Bu cezayı hak ettiğini de anlıyor bir şekilde. Rabbimiz ne kadar inayetli, inayet dolu olduğunu 13. ayette görüyoruz. Yani bu Manaşe o kadar yamuk olmasına rağmen alçak gönüllülük gösterdiği anda Rab onun yalvarışını duyuyor, yakarışını duyuyor ve onu yine Yeruşalim'e, krallığına geri getiriyor. Bu şans hepimize tanılıyor. İster imanlı olalım, ister daha henüz İsa Mesih'e iman etmemiş olalım, ne kadar suç işlemiş olsak bile Rab bize her zaman affetmeye hazır. Zaten Rabbimiz yaşamdan tarafa ölümü hiçbir zaman sevmez. Günahlı kişinin ölümünü de sevmez. Onun için tövbe edip yaşama kavuşursak hem Rabbimiz hem onunla birlikte gökte melekler parti yapıyorlar, kutluyorlar bir kişi daha iman etti, tövbe etti diye. Onun için işte o zaman Manaşe Rabbin Tanrı olduğunu anladı. Benim kavrayışım Manaşe burada tövbe etti, iman etti. Bu Manaşe'yi biz de göklere vardığımızda göreceğiz, tanıyacağız. Onu da şahsen tanımış olacağız. Üçüncü aşama ne demiştik? Rabbi yüceltmek var. Karşı tarafta, öbür tarafta ne var demiştik? Hamd etmek. Ne için hamd edebiliriz? Her şey için. Doğru. Yanlış değil, kesinlikle değil. Ama somut ne için hamd edebiliriz? Ya aklımıza hiçbir şey gelmiyorsa bazen bizim kilise topluluğunda Recep abi nasıl diyor? Penseyle ağızlarından çekmemiz gerekiyor hamd konularını, kerpetenle. Yani hiçbir şey aklımıza gelmiyorsa Rabbimiz işte bugün onu kutluyoruz. Bizim için çarmıh üzerinde canını verdi. Ama ölü kalmadı hamdolsun. Üçüncü gün görkemle dirildi. Bunu bari anımsayalım. Yani bunun için aslında her gün teşekkür etmemiz lazım. Sadece pazardan pazara değil, senede bir kere bu diriliş bayramında değil. Bu bizim inancımızın temel kaynağı, temel bayramı aslında. Bunu her zaman anımsamamız lazım günlük hayatımızda. Sağlığımız için teşekkür edebiliriz. İşimiz ve gücümüz, evimiz, yuvamız için, ayakta kalabildiğimiz için, yemek ve giyimimiz hiç eksiksiz olduğu için, ailemiz için, sevdiklerimiz için, dostlarımız için, komşularımız için, kilise ve kardeşlerimiz için ve Rabbimiz bize de sözünü teslim ettiği için, bize o kutsal sözünü armağan ettiği için, kendisini sözü aracılığıyla açıkladığı için buna da çok çok teşekkür edebiliriz. Bu liste aslında dediğiniz gibi her şeyle sonsuza kadar uzatılabilir. Herkes bunu artık kendisi düşünsün. Ve günlük hayatımızda sürekli yeni şeyler de yaşıyoruz, görüyoruz. Örneğin Recep abi sağ olsun, ben işte tam Türkiye'deydim geçen hafta, kızımızın kolu kırıldığında. O eşime, eşiyle birlikte yardıma koştular, hastanelere götürdüler. Orada saatlerce beklediler, düşündüğümüzden daha da fazla. Orada o acil bakım yeriminde kimler girdi, kimler çıktı, Recep abi hepsine tanık olmuş. Kimisinin parmağı yok, kimisinin kolu yok, kimisinin bacağı yok. Rab, gerçekten çok şükretmemiz lazım. Yani her şeyimiz yerindeyse teşekkür edilecek birçok şeyler var. Son aşamaya gelelim. Bu üç aşamayı aştıktan sonra Rab'den dilemeye gelelim. Bu dediğim gibi bize zor gelen bir iş değil. Ne için dua edebiliriz? Ne için dileyebiliriz? Tabii önce kendimiz için. Önce can, sonra canan deriz ya. Bu şekilde Yabbes adında bir Tanrı adamı vardı eski antlaşmada. Birinci Tarihler kitabına bakalım. Onun duası ilginç bir dua. Dikkat çeken bir dua. Ama biz de bu duayı örnek alabiliriz. Birinci Tarihler kitabında 4. bölüm 10. ayet. Birinci Tarihler. Tarihler Kronik'ti değil mi? 4:10. Yabbes İsrail'in tanrısına, ne olur beni kutsa, sınırlarımı genişlet diye yakardı. Elin üzerimde olsun, beni kötülükten koru, öyle ki acı çekmeyeyim. Tanrı onun yakarışını duydu diyor. İlk okuduğumuzda belki bu dua biraz bencilce bize gelebilir. Sadece kendisi için dua ediyor, dua ettiği için. Ama aynı zamanda da Yakup'un duasını da hatırlatıyor beni. Yakup da buna benzer bir şekilde Tanrı'yla dövüştü mü diyebiliriz? Dövüştüğünde, güreştiğinde evet. O da beni kutsamazsan seni asla bırakmam diye onun da güreşmişti işte. Demek ki bu Rab'den kutsanmak, bereketlenmek çok önemli bir olay. Bunu da biz her gün Rab'den dileyebiliriz, isteyebiliriz. Ve sınırlarımı genişlet. Artık Yabbes bunu yani coğrafya anlamında mı artık demek istedi, yoksa manevi anlamda mı bilemeyeceğim. Ama ben manevi anlamda yorum yapıyorum. Yani sınırlarımı genişlet diye dua edersek, bu Rab'be hizmet alanımızda sorumluluk sınırlarımızı daha fazla genişlet diye biz de dua edebiliriz. Benim iş yerinde de zaten kariyer konusuna gelince işinin felsefesi de böyle aynı merdivende yukarı çıkarcasına kariyer yapılmıyor bizde. Tam tersine yani böyle yatay bakışla bakılmıyor. Yukarıdan yani kuş bakışıyla bakılıyor kariyere. İnsanın ya da işçinin sorumluluk çengeli ne kadar büyükse ona göre başarılı olaraktan geçiyor bir şekilde. Çemberi, evet. Yani biz de öyle düşünebiliriz. Rab Tanrı bize göklerden bir şekilde yukarıdan bakıyor. Biz de alanımızı onun hizmet alanında ne kadar fazla genişletirsek o kadar fazla bereket alacağımızı da eminim. Onun için Ali abi çok güzel başlangıçta söyledi. Artık buraya her yeni geldiğimde çok daha fazla yoruluyorum diyor. Örneğin bu takım taklaları hepsini her seferinde yüklüyor, indiriyor. Gensheim'in dışında da başka bir yerde kullanmıyormuş anladığım kadarıyla. Aslında keşke başka bir kardeş dese ki bu sefer ben bunu arabamı yükleyeyim, götüreyim. Bir dahaki sefere ben bu sorumluluğu yükleneyim, geleyim diye. Aynı zamanda da bugün son ana hem trafikte kaldığımız için Alman kardeşler için, çevirmek için ya da çocuklu anneler, babalar için aşağıda televizyon kurmaya bile zaman açısından telaş yaşadık. Yani Enver kardeş bilgisayarını kurmakla uğraşıyor buraya yetiştirebilmek için. Bu yönde yardım edecek olan eller lazım. Ya da şu basit diyelim artık, basit gözüken ama çok önemli olan hizmet, ilahileri folyede yansıtmak, o da bir yardım. Şu bardak suyu getirmek bile düşünülmesi gereken bir hizmet. Yani bu konuda yapılacak. Yeter ki istek olsun bizde. Aynı bu şekilde biz de dua edelim yeter ki. Çok çok yapılacak işler var, görevler var. Ve Rabbin eli tabii üzerimizde olursa o zaman bizi kötülükten de koruyabilir ve acı çekmememize de engel olabilir. Ve Rab onun yakarışını duydu diyor. Daha kimler için dua edebiliriz? Tabii en sevdiklerimiz için, kendi ailemiz için, dostlarımız için, bir kilise topluluğumuz varsa kardeşler için dua edebiliriz. Paulos da her zaman bunu her kilise topluluğu için sürekli dua ettiğini belirtiyor mektuplarında. Misyonerler yani full time tüm yaşamlarını tamamen Rabbin hizmetine veren kardeşler için özellikle de dua edebiliriz. Ya da özellikle yurt dışında belki İslam ya da Hristiyan olmayan ülkelerde görev yapan kardeşlerin görevleri de bir şekilde özel bir şekilde zor olduğu için inançlarından ötürü baskı görenler veya hakarete, işkenceye uğrayan kardeşler için de dua etmemiz gerekiyor. Kurtulmamış canlar için her zaman dua etmeliyiz. Bu yine yakınlarımızdan birisi olabilir, komşumuz olabilir, iş arkadaşımız olabilir ya da okul arkadaşımız olabilir. Unutmayalım ki düşmanlarımız için de dua etmemiz lazım. Bu bize belki kolay gelmiyor ama Rabbimiz öyle öğretti bize. Düşmanlarımız için de dua etmeliyiz. Ve Romalılar 7. bölümde de devlet yöneticiler için de dua etmemiz lazım. Örneğin yaklaşık 2 ay sonrası Türkiye'de yine yeni seçimler olacak. Türkiye'deyken habire partilerin reklamlarını izliyordum orada ben. O da çok önemli. Yani kim egemen olacak, kim hüküme geçecek diye. Bu çok önemli. Yani Rabbin iradesine göre kişiler orada başa çıksın diye bunu duada biz de desteklememiz bir sorumluluktur aslında. Bu dua edilecek konular da oldukça uzun olabildiği için onu da düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde uygulayabilmek için eşim özellikle bunu çok örnek güzel bir şekilde yapıyor. Ben de ondan kopya çekerekten yavaş yavaş aynı sistemi kullanmaya karar verdim. Belki bilirsiniz çocuklarınızdan yabancı bir dil öğrendiklerinde İngilizce diyelim, o yabancı sözcükleri Almanca, İngilizce öğrenmek küçük kartlar kullanılıyor böyle, beyaz kartlar. İki taraflı yazılıyor, karşılıklı. Öyle kart sistemi kullanabilirsiniz. İlla arka tarafına bir şey yazmanız şart değil ama bu dediğim dua konularını öyle kartlara yazaraktan hafta ortasında, her gün illaki hepsi için dua etmeniz şart demiyorum ama dediğim gibi ne bileyim ben hafta boyunca ya da ay boyunca hep her dua kartından, her dua konusundan sürekli bir şekilde geçerseniz sonunda dualarınızın da işittiğini tanık olacağınıza eminim bu konuda. Evet, ne dedik? Dört aşamalı dua nasıl oluyor dedik. Kim tekrarlayabilir bu dört aşamayı? Fazla değil, dört tanecik sadece. Birincisi neydi? Duymuyorum. Affetmek mi? Rabbi yüceltmek. Evet, not edenler faydalanıyor.
İkincisi tövbe.
Aha.
Üçüncüsü hamd.
İkincisi tövbe demiştik. Evet, üçüncüsü hamd.
Dördüncüsü dileklerimizi bildirmek.
Evet. Bu kadar. Ya. Geldik sonuna konumun. Bir ayet daha bakalım birlikte ya da iki ayet. İşaya 58, 9 ve 11. İşaya 58, 9 ve 11. İşaya 58, 9 ve 11. Onu atlıyoruz. O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Eğer boyunduruğa başkalarına suçlamaya, kötücül konuşmalara son verirseniz, 10. ayetten devam ediyor işte, 11'e atlıyoruz. O zaman ne oluyor? Rab her zaman size yol gösterecek, kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek. İyi sulanmış bahçe gibi, tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız. Ne güzel resimlerle bereketi dolu dolu hangi şekilde alacağımızı burada bu ayet bize açıklıyor. Yani canları doyurmuş oluyor Rab. Kuru kemikleri kuvvetlendirmiş oluyor. Yani ayakta durmamızı sağlamış oluyor. Sulanmış bir bahçe gibi yani canlı ve verimli olacağız dua edersek. Durmadan dua edersek, tükenmez bir su kaynağı gibi yani sürekli bir akan kaynağa bağlı olaraktan biz de taze taze o sulardan hem alıp başkalarını da verebilmiş olacağız. Son olaraktan şöyle bitirmek istiyorum. Aslında dua hakkında pek fazla benim şimdi yaptığım gibi konuşulmaz ancak edilir. Yani dua hakkında konuşmak o kadar fayda getirmiyor. Ancak sizi teşvik etmeye, bu konuda biraz daha fazla pekiştirmek için ya da cesaretlendirmek için faydalı. Ama pratik bir şekilde dua edersek çok çok daha fazla her biriniz bereket alacağınıza eminim. Ve benim de duam şimdi bugünlerimiz, bu toplantımız bereketli geçsin. Her birimiz zengin bir şekilde, sınırlarımızı genişletilmiş bir şekilde memleketlerimize ya da evlerimize dönelim. Orada buradan cesaret alıp yeniden Rabbin hizmetine koyulmaya teşvik alaraktan evlerimize sağ selamet dönelim diye duam budur. Rab hepimizi bereketlesin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.